Kendin için bir öğretmen yap ve kendine bir dost satın al. Makalenin ortasından okuyacağız. Bu yüzden yazan yerde. Burada bundan dolayı çalışma ilişkin olarak kişinin cennetin krallığını üstlenmesi gerektiği gerçeğine eylem denir. Bu öküze boynuzu koymak gibidir. Böylece öküz toprağa sürer. Öküz bu işi üstlenmek istemese de her şeye rağmen onu zorlar.
Ve
dönüşümünde burada kişi divekutu edinmek isteyen, ki bu da form eşitliğidir, yani onun merhametli olduğu kadar sen de merhametli ol denilen bir koşul tutmalı ki yaratanla o bağını tutabilsin. İşte buna kendine bir dost satın al denir. Kişi kendine bir öğretmen, yani cennetin krallığını yapmadan önce kendine nasıl bir dost satın alabilir? Yani bir yani öğretmeyle bağ kurabilir. Sonuçta henüz bir öğretmen yoktur. Ancak kendi için bir öğretmen yaptıktan sonra bağ satın almak, yaratana memnuniyet vermeyi istemen ve bedenin ödemesini talep etmen bir anlam vardır. Daha da ötesi, anlamalıyız ki kişi öğretmenin yüceliği ölçüsünde kendine bir dost satın al koşulunu yerine getirecek güce sahip olur. Bu böyledir. Çünkü öğretmenin önemini hissettiği ölçüde öğretmenle bağ kurmak üzere ödün vermeye gönüllüdür. Çünkü o zaman kişi anlar ki yaratan ile divekutu elde etmek için çabaya değer. Bizi bu yöne doğru çevrenin içerisinde hareket etmeye zorlar. Bundan şu sonuç çıkar ki, eğer kişi bedenini yenemediğini görürse, yeterince güçlü olmadığını ve zayıf bir doğa ile doğduğunu düşünür. Oysa öyle değildir. Nedeni, öğretmenin yüceliğini hissetmiyor olmasıdır. Diğer bir deyişle, henüz cennetin krallığının önemine sahip değildir. Dolayısıyla henüz çok önemli olmayan bir şeyin üstesine gelecek gücü yoktur. Fakat önemli bir şey için herkes sevdiği şeyleri bırakabilir ve ihtiyacı olan şeyi alır. Örneğin, eğer kişi çok yorgunsa ve 11 civarı uyumaya giderse, eğer 3'te uyandırılırsa, tabii ki çalışmak üzere kalkacak, enerjisi olmadığını söyleyecektir. Çünkü çok yorgundur. Ve eğer kendini biraz güçsüz hissediyorsa veya biraz ateşi varsa, beden tabii ki kalkmaya alışık olduğu saatte kalkacak güce sahip olmayacaktır. Fakat eğer kişi çok yorgunsa, kendini hasta hissediyorsa ve gece yarısı uyumaya gidiyorsa, fakat saat 1'de uyandırılıp şöyle denirse, avluda yangın var, senin odana gelmek üzere, çabuk kalk ve gösterdiğin çabanın karşında hayatını kurtaracaksın. Kişi yorgun, sersem ve hasta olmasına rağmen, hiçbir bahane göstermeyecek, aksine çok hasta bile olsa hayatını kurtarmak için her çabayı gösterecektir. Besbelli ki kişi önemli bir şey elde edeceği için bedenin istediği şeyi alma enerjisi vardır. Dolayısıyla kendi için dolayısıyla kendin için bir öğretmen yap koşulu üzerinde çalışırken kişi şuna inanır. Çünkü onlar bizim yaşamlarımızdır ve günlerimizin uzunluğudur. Kişi bunun kendi hayatı olduğunu hissettiği ölçüde beden tüm engellerin üstesinden gelecek yeterli güce sahip olur. Alagür'de yazdığı üzere bu nedenle insan tüm işlerinde çalışırken veya dua ederken tüm çalışmasını öğretmenin yüceliğini ve önemini elde etmeye odaklamalıdır. Sadece bunun üzerine birçok çalışma ve birçok dua yapılmalıdır. Yaratana yönelik olarak çalışmamda sürekli avluda yangın var. Zohar'ın sözlerinde buna kutsalı tozdan yükseltmek denir ki toza indirilen cennetin krallığını yükseltmek anlamındadır. Diğer bir deyişle kişi önemli bir şeyi yere koymaz. Oysa önemsiz olan bir şey yere atılır. Ve kutsallık denen cennetin krallığı en alta indirildiği için kişi her manevi eylemden önce kutsallığı tozdan yükseltmek için dua etmelidir. Bu demektir ki cennetin krallığını önemli kılalım. Onun için çaba gösterelim ve onu önemli bir konuma yükseltelim diye dua etmeliyiz. Şimdi Rosh Hashanah'da yeni yıl arifesi duasında ne dediğimizi anlayabiliriz. Halkına ihtişam ver. Bu oldukça kafa karıştırıcı görünür. Onur için dua etmeye nasıl izin verilir? Atalarımız der ki çok çok alçak gönüllü ol. Öyleyse Yaratan'ın bize ihtişam vermesi için nasıl dua edebiliriz? Bunu şöyle yorumlamalıyız. Biz onun ihtişamına sahip olmadığımız fakat toz içinde kutsallık denen Yaratan'ın şehri en alta indirildi sözü olduğundan Yaratan'a onun ihtişamını versin diye dua ederiz. Ayrıca kendin için öğretmen yap konusunun gerçek önemini bilmiyoruz. Bu nedenle cennetin krallığını üzerimize aldığımız zaman da yeni yılın başlamasında onun ihtişamını hissetmek için Yaratan'dan ihtişamını vermesini isteriz. Ve sonra manevi çalışmayı ve ıslahları tam olarak yerine getirebiliriz. Bu nedenle senin halkına Yaratan'ın ihtişamını ver demeliyiz. Bu demektir ki Yaratan onun ihtişamını halka verecektir. Çünkü Yaratan'la Divekut'un bütünleşmek denilen yüceliğini ve önemini hissetmemiz için gereken budur. Bu öneme sahip olduğumuzda herkes çaba gösterip yaşamdan haz alacak ve dünyada hayvan olarak kalmak istediğini söyleyen hiç kimse kalmayacaktır.
Lakin o rotse leyşer be'amavet im o mergiş şehayim.
Eğer insan hayatın bir anlamı olduğunu hissetmezse birçok insan ölmeyi seçer. Bu böyledir. Çünkü hiç kimse yaşamında ızdırap yaşamak istemez. Çünkü yaratılış amacı onun yarattıklarına iyilik yapmak olduğundan yaratılış amacına aykırıdır. Yani onlar hayattan keyif almalıdırlar. Bu yüzden kişi şu an ya da en azından daha sonra mutlu olmadığını gördüğü zaman kendini öldürür. Çünkü yaşam amacına sahip değildir.
Sevgili dostlar, Rabaş'ın makalelerinden devam ediyoruz. Bu şunu takip eder. Eksik olduğumuz tek şey kendin için bir rav yap. Yani Yaradan'ın yüceliğini hissetmek. Doğru eylemler yapmaya yetecek. Ve Rabbi Yeşua Periya'nın sözlerini şöyle yorumlayabiliriz. Kendin için bir öğretmen yap, iki kendine bir dost satın al, üç her kişiyi haklı çıkar. Rav, herkes bakın bu üçü dost sevgisiyle ilgili.
Yani
eşit olan, niteliklerde eşit olan kişiye dost denir. Çünkü bunlar komünikasyon için bir platform oluşturur ve bir olarak birlenir. Ve her bir kişi ne yapar? Diğerine yardım eder. Herkes eşit şekilde bir enerji yatırımı yapar. Ve kar ise kendi aralarında eşit şekilde bölünür. Ancak eğer biri diğerinin üstündeyse, yani daha çok para veya daha çok uzmanlık veya daha çok enerji yatırımı yapıyorsa diğerinden daha fazla, o zaman karın bölümü de eşit olmaz. Buna üçte bir ortaklık denir veya çeyrek. Dolayısıyla gerçek bir ortaklık olarak düşünmez. Çünkü biri diğerinden daha yüksek konumdadır. Öyle görünüyor ki gerçek dostluk her biri dostunu satın almak için gerekli ödemeyi yaptığında tam da her ikisi de eşit konumda olduğu zaman olur ve sonra her ikisi de eşit olarak ödeme yapar. Her ikisinin de her şeyi eşit olarak verdiği dünyevi bir iş gibidir. Yoksa gerçek bir ortaklık olamaz. Bu yüzden kendine bir dost satın al. Çünkü her biri dostunu satın aldığında, sadece ikisi de eşit olduğunda orada birleşme olabilir. Fakat diğer taraftan, eğer kişi dostunun kendisinden daha yüce olduğunu görmezse, birbirinden öğrenmek mümkün değildir. Fakat diğeri daha yüce ise onun dostu olamaz. Fakat öğretmeni olur. Kendisini de öğrenci olarak görür. O anda dostundan bilgi veya erdemler öğrenebilir. Bu nedenle denir ki kendin için bir öğretmen yap ve kendine bir dost satın al. İkisinin de mevcut olması lazım. Diğer bir deyişle her biri diğerine dostu olarak bakmalıdır ve sonra satın alma için alan olur. Bu demektir ki her biri diğerine ödünlerle ödeme yapmalıdır. Dinlenmeyi bırakıp oğlu için çalışan, oğlu için para harcayan bir baba gibi ve hepsi sevgidendir. Ancak oradaki doğal sevgidir. Yaradan çocukları yetiştirmek için doğal sevgi vermiştir. Böylece dünyanın devamlılığı olacaktır. Mesela eğer baba çocuklarını bu bir sevap olduğu için yetiştirseydi, çocukları o kişinin tüm sevaplarını yerine getirmeye, kendini adaması ölçüsünde yiyecek ve onlar için gerekli olan diğer şeyleri alacaklardı. Bazı zamanlar sevapları yerine getirecekti ve bazı zamanlar sadece en azını yapacaktı ve çocukları açlıktan ölecekti. Bu nedenle Yaradan ebeveynlere çocukları için doğal bir sevgi verdi. Böylece dünyanın devamlılığı olacaktı. Dost sevgisinde böyle değildir. Burada herkes kalbinde dost sevgisini yaratmak için kendi başına büyük çabalar sarf etmelidir. Ve kendine bir dost satın al içinde durum aynıdır. Bir kez kişi en azından aklıyla yardıma ihtiyacı olduğunu ve kutsal çalışmayı yapamayacağını anladığında, bunu anladığı ölçüde satın almaya ve dostunun uğruna ödünler vermeye başlar. Bu böyledir çünkü kişi anlar ki çalışma esas olarak Yaradan'a ihsan etmek üzerinedir. Ancak bu onun doğasına aykırıdır. Çünkü insan sadece kendisi için alma arzusuyla doğmuştur. Bu nedenle onun sayesinde kendini sevmekten başkalarını sevmeye gitmenin ilacı bize verilmiştir ve onunla kişi Yaradan sevgisine erişebilir. Dolayısıyla kişi kendi seviyesinde bir dost bulabilir. Fakat sonrasında dostu öğretmen yapmak, yani kişinin dostunun ondan daha yüksek bir seviyede olduğunu hissetmesi, dostunun öğretmen gibi ve kendisinin öğrenci gibi olması birinin göremeyeceği bir şeydir. Kişi dostunu öğretmen olarak göremezse ondan nasıl öğrenebilir? Buna yap denir. Yani düşüncesiz bir eylemdir. Diğer bir deyişle kişi mantık ötesi kabul etmelidir ki dostu ondan daha yücedir ve buna yap denir. Yani mantık ötesi hareket etmektir. Zohar'ın tamamlanışı için bir konuşma makalesinde yazılıdır ki, ilk koşulu almak için her öğrenci tüm dostlar arasında kendini en küçük hissetmelidir. O durumda kişi yüce olanın yüceliğinin takdirini alabilir. Dolayısıyla herkes kendini en küçük görmelidir. Ancak kişi kendisini öğrencilerin en küçüğü olarak nasıl görebilir? Burada sadece mantık ötesi geçerlidir. Buna kendin için bir öğretmen yap denir. Yani diğerleri ona kıyasla bir öğretmendir. O ise sadece bir öğrencidir. Bu büyük bir çabadır. Çünkü kural gereği kişinin hataları her zaman gizliyken diğerlerin eksiklikleri her zaman ortadadır. Yine de kişi diğerini erdemli olarak görmelidir ve kişi için diğerinin söylediği ve yaptığı şeyi kabul etmek, onun hareketlerinden öğrenmek yapmaya değerdir. Rav, çok kuvvetli bir dürtü ilerlemek için. Fakat beden bununla hemfikir olmaz. Çünkü kişi ne zaman diğerinden öğrenmek zorunda olsa, yani eğer diğerine karşı yüksek takdiri varsa, diğer kişi ona görev verir ve beden diğer kişinin görüşlerini ve hareketlerini geri çevirir. Çünkü beden dinlenmek ister. Bu onun için daha iyidir. Ve dostunun görüşlerini ve hareketlerini göz ardı etmek daha uygundur. Böylece çaba göstermesi gerekmeyecektir. Bu nedenle kendin için bir öğretmen yap denir. Bu demektir ki dostun senin öğretmenin olması için onu yapman gerekir. Diğer bir deyişle bu akılla ilgili değildir. Çünkü akıl diğer türlüsünü ileri sürer ve bazen zıt olanı bile ona gösterir. Yani kendi öğretmen olabilir ve diğeri de öğrenci. Bu nedenle akıl yürütme değil, yap denir. Rav.
רבשקה 1 עמוד 750 אנחנו נמצאים בתוך מאמר מה לדרוש מאספת חברים
דוסטר טופלנסנה נערנר
בתור א' דיבור המטיל ובעניין קנה לך חבר
מקננין ortasındayız דוסטונו kendi satın almakta ilgili
יש לפרש עניין קנה
דוסטונו פירושו satın almakta ilgili
לשלם לו.
Satın almak için ödeme yapmak lazım. Ödeme yaparak kişi onu satın alır. Peki neyle ödeme yapıyor? Şunu söyleyebiliriz. Ödeme çabayla alınır. Bazen kişi mesela yeni bir kıyafet almak istiyor. $2,000. Ve satıcıya diyor ki param yok ödeyecek ama bir işçi arıyorsun iki hafta için. Ben ne yapacağım? Sana ödemem gereken miktar için çalışacağım. Ve satıcı büyük ihtimalle hemfikir olur. Neyi görüyoruz? Ödeme burada değişebiliyor. Aynı şekilde bu dostlar için geçerli. Büyük bir çaba var kişinin dostunu haklı çıkarmak için ve herkes bunun için hazır değil. Bazen bu daha da kötü olur. Bazen kişi dostunun kendine karşı saygısızlık yaptığını görür ve daha da kötüsü iftira ettiğini duyar. Yani dostu kendi için şöyle böyle konuşuyordur. Yani bir dostunun diğer dostuna söyleyememesi gerektiği kişidir, sözleri söylüyordur. Buna rağmen kişi dostunu haklı çıkarmalı ve bu büyük çaba sarf eder. Bu neyi takip eder? Kişi çaba sarf ederek ödeme yapar. Yani bu para ödemesinden daha da önemlidir. Ancak kişi onu iftira ederse, peki kişi kuvveti nereden alacak dostunu sevmesi için? Çünkü kişi biliyor ki dostu ondan nefret ediyor. Yani bak burada koşul net, ne yapılması gerektiğiyle ilgili. Peki kişi dostunu nasıl haklı çıkaracak bu durumda? Cevap şu: dost sevgisi başkalarına sevgi üzerine temel alan ve yaradan sevgisine ulaşılabilen, normalde dost sevgisinin tanımlandığının zıttıdır. Başka bir deyişle, dost sevgisi dostlarımın beni seveceği anlamına gelmez. Tam tersi, ben dostlarımı sevmem gerekiyor. Bu sebepten dolayı bir dost kişiye iftira etmiş veya nefret etmiş fark etmez. Tam tersi, kişi dostunu, başkalarına sevgiye ulaşmak istiyorsa başkalarına olan sevgi ıslahını gerçekleşmeli. Bu sebepten dolayı kişi çaba sarf ettiği zaman ve dostunu haklı çıkardığı zaman bu segula ve deva, kişi yaptığı çaba sarf ederek, yani buna alttan uyandırılış denir, yukarıdan kuvvet alır. Hiçbir istisna olmadan tüm dostlarını sevmek için. Buna dostunu bir dost satın al denir. Kişi çaba sarf etmeli başkalarına olan sevgiye ulaşmak için. Buna çaba denir. Çünkü kişi mantık üzeri çaba sarf etmeli. Mantıklı olarak düşünürsek, başkalarını nasıl aklı çıkartacaksın? Eğer kişinin mantığı dostunun gerçek yüzünü gösteriyorsa, yani dostunun ondan nefret ettiğini. Peki kişi kendi bedenine ne söylemeli? Kendini nasıl dostunun önünde alçaltacak? Cevap şu: kişi Yaradan'la bütünleşmeye ulaşmak istiyor. Divekut, formeş diye adı verilen. Yani kendi çıkarını düşünmemek. Bu yüzden kişi burada neden zor bir şey yapıyor? Sebep şu: kişi tüm yaşamını sadece başkalarının çıkarı için yaşamaya değer hale getirmek. Yani kişi ile kişi arasındaki sevgiden yaradan sevgisine. Dahası, işte burada bir yer var. Kişinin söyleyebileceği, kişinin yaptığı her şey hiçbir kişisel çıkar olmadan. Çünkü mantığı kişiye der ki dostların seni sevmesi lazım. Ama kişi ne yapıyor? Mantığın üzerine çıkıyor ve şunu söylüyor: kendim için yaşamaya değmez. Kişi her zaman bunu söyleyebilecek derecede olmasa bile bu bir şekilde çalışmanın amacı. Bu yüzden kişi en azından bedenine söyleyeceği bir şeye sahip. Buraya kadar.